Ayrım 11, Canavar, Peter Benchley, sayfa 113. 11. Canavar kış uykusuna yatmışa yakın bir durumdaydı. Soluk alışı, yani suyu midesine alışı ve sonra oradan çıkarışı dakikada 15 çevrime inmişti. Ten rengi ise griye çalan kahverengiye dönüşmüştü. Kolları ve kamçıları dev yılanlar gibi suyun koyuluğu içinde özgürce salınmaktaydı. Ve şu anda gücünü kazanmakta olan canavar sanki sessiz ve serin karanlığın içinden yiyeceklerini emer gibiydi. Birdenbire yukarılarda bir yerde deniz suyuyla gürültüsü şiddetlendirilen bir titreşimle sessizlik bozuldu. İnsan kulağı bu sesi bir çeliğin başka bir madeni şeye ağırlık ve hızıyla vurduğunda çıkardığı metalik bir tangırtı olarak duyardı. Oysa canavarın duyu organlarına, bildiklerine benzemeyen, yabancı ve korkutucu bir ses olarak gelmişti. Bu yüzden dev canavarın soluk alışı sıklaşıp çevrimi hemen ikiye katlandı. Ten rengi kısa sürede değişti. Kahverengi tonları kaybolup yerini morlar ve kırmızılar aldı. Sesin yukarılarda bir yerden geldiğini algılamıştı. Bu yüzden doğal olmayan ve yaşam belirtisi göstermeyen dev kütlenin bulunduğu eğimli alandan harekete başlayarak suda ağır ağır yükseldi. Şimdi yeniden başlayan titreşimli ses değişmiş, bir dizi kısa ve kesik vuruşlarla gelmeye başlamıştı. Bu ses de sonunda tümüyle sustu. Canavar doğal olmayan kütle boyunca hareketlendi. Sonra onun üstünde ve suyun içinde kalarak salınarak durdu. Sesin kaynağını araştırıyordu. Herhangi bir ses denizin düzeni içinde herhangi bir değişme canavar için bir av beslenme olasılığı demekti. Ve hayvanın açlık algılaması öyle yoğundu ki bedenini hareket ettirip enerji harcadıkça açlığı dayanılmaz bir hale geliyordu. 12. Lucas demirlerken doğallıkla teknenin baş tarafında duruyor ve demir zincirinin akışını gözleriyle inceleyerek 50 kulaç işaretini gözlüyordu. İşareti görür görmez hemen ırgatı durdurup zincirin denize akışını kesti. Sonra eğilip suda zincirin eğimine baktı. Eğer demir zincirine fazla kaloma verir, yani onun sudaki boyunu uzun tutarsa, sonunda demiri kestirip suda bırakmak riskosu ortaya çıkardı. Üstelik dalgıç gençlerin zincire tutunup inme zamanları da uzayıp, sonunda havalarının zamanından önce bitme olasılığı ortaya çıkacaktı. Onlara biraz spor yapma olanağı tanıyalım diye düşünen Lucas, daha şimdiden $2000 cebine koymuş sayıyordu. Demirin durumundan hoşnutluk duyunca zincire kamasını takarak denize akmasını önleyip güvence altına aldı. Sonra kıç tarafa doğru yürüdü. Şimdi resimli roman kahramanlarına benzemiş olan Scott ile Susie'ye gülümseyerek ve denizaltı komutanlarının personeline komuta verişine benzeterek seslendi. ''Dalış! Dalış! Dalış!'' Gençler unisex dalış kıyafeti giyinmişlerdi. Sarı saçlarına mavi sarı kurdele ile bacaklarındaki kına ile bir bufalayı öldürecek büyüklükte hançer takmışlardı. İtalyan malı pedalları öyle kocamandı ki iki genç şimdi bir tür değişime uğramış ördeklere benziyordu. Her ikisinin de bedeninde kemerler, kuşaklar ve ipler ile onlara bağlı donanımlar bağlıydı. Scott sordu, ''Amiral Durham'ı bulduğuna emin misin?'' ''Çıpanın madeni bir zemine çarptığında çıkardığı sesi işitmedin mi?'' İki genç Lucas'a inanıp inanmayacaklarını bilemeden gülümseyerek ama endişeli bakışlarla baktılar. Lucas önden gidip onları kıç taraftaki dalış basamağına götürdü. Susie'nin tenis olmuş ve yüzü kül renginin tonlarını almıştı. ''İyi misin sen?'' diyen Lucas kızın koluna dokundu. ''Evet, sanırım.''
''Mutlaka gitmek zorunda değilsin. Bunda utanılacak bir şey yok.''
Kardeşinin yerine yanıt veren Scott, ''Biz gidiyoruz.'' diyerek ekledi. ''Susie iyileşecektir.'' Lucas Susie'ye baktı. Kız başını öne eğerek onayladı.
''Tamam, partiyi siz veriyorsunuz.'' diyen Lucas iyice ciddileşmişti. Konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Yüzeye çıkmak için demir zincirine doğru yüzün. Ona tutunup her şeyi kontrol ederek sakinleşmeyi bekleyin. İş bir hafta sürse bile ben aldırış etmem. Acele etmenize gerek yok. Oraya endişelenerek inmenizi istemem. Önce biriniz aşağı insin, onu öbürünüz izlesin. Aşağıda ise olabildiğince ivedi davranıp oyalanmayın. Çünkü oradaki zamanınız pek değerli. Eğer zamanınız artarsa onu ağır ağır yukarı çıkmak üzere saklayın.
Gençler başlarını eğerek söylenenleri onaylayıp dalış maskelerini temizleyerek başlarına taktılar. Lucas onlara kameralarını verdi. Dibe Scott bir video kamerası, Suzy Nikon markalı bir fotoğraf makinesi götürüyordu. İki genç parmaklarını kaldırıp birbirlerine her şey tamam işareti yaptılar.
''Hey!'' diye seslenen Lucas onlar kendisine bakınca ekledi. ''Son bir şey daha. Aşağıda hiçbir şeyden korkmayın ha!''
Gülümseyerek onlara şaka yaptığını göstermek istedi. Gençler karşılık olarak gülümsemediler. Suya atlayarak yüzeye çıkınca hemen yeleklerini şişirdiler. Suda sırt üstü yatıp teknenin kıç tarafından baş tarafa doğru yüzdüler. Onlar demir zincirine doğru ilerlerken Lucas da baş tarafa gidip gençlere baktı. Kızla oğlan zincire tutunup suyun üzerinde ileri geri hareket ettiler. Maskelerinin ağızlarını alıp yeleklerindeki havayı boşalttılar ve sonra daldılar. Lucas saatine baktı. 10:52 idi. Saat 11'e kadar ya 2000 doları cebine koymuş ya da düşünmeyi bile istemediği bir belaya çatmış olacaktı. Canavar doğal olmayan kütle boyunca ve enince iki kez gidip gelmişti. Şu anda ses titreşimleri sona ermiş ve onları avın başka bir belirtisi izlememişti. Gözleri yukarıdaki ölgün ışığı ayırt ediyordu. Burada soğuk su daha ılık suyla karışmaktaydı. Bu yüzden canavar doğal olmayan kütleden uzaklaşıp yeniden karanlık derinlere doğru inmeye başladı. Ama yeni bir hareketi, yaklaşan bir şeyi ve yaşam dolu sesi duyumsadı. Bir kez daha doğal olmayan kütleye doğru yükselirken iri bedenini karanlıklarda tutup gizleyerek bekledi. Hareket yaklaşıp canlı şeyin suda soluk gürültüsü artınca canavarın rengi de değişmeye başlamıştı. Scott sürekli demir zincirini tutup bırakarak dibe doğru iniyordu. Video kamerasını belindeki ağırlık kemerine asmıştı. Kamera arkasından yüzerek onu izliyordu. Genç adam bir an durup hava gauge'ine baktı. 2500 libre. Oh, bol bol havası vardı. Derinlik 40 metre olmuştu. Henüz gemi leşini ve denizin tabanını göremiyordu. Şu anda algıladıkları yalnızlık ve ürküydü. Hayır, korkmuyordu. Çünkü demir zincirinin gerginliği insana güven vericiydi. Aşağıda bir şey olmalıydı. Çıpa ona takılmıştı. Eğer o bir gemi leşi ise çok iyiydi. Değilse 2000 doları tasarruf etmiş olurlardı. Şu ana değin babalarına kız kardeşiyle birlikte kredi kartı hesaplarından çekmiş oldukları biner dolarlık avansı açıklamanın bir yolunu bulamamıştı. Peki Suzy neredeydi? Scott dönüp demir zincirinin yukarı kesimine baktı. Kız kardeşi 15-20 metre kadar yukarıdaydı. Belki korkuyordu ya da kulaklarıyla bir sorunu vardı. Kendisinin ona yapacağı bir şey bulunmuyordu. Kız kardeşi yukarıda olduğu sürece güvencedeydi. Gerekirse Lucas Coven ona özen gösterebilirdi. Genç adam maskesindeki buğulanmayı sildi. Aşağı inmek üzere hareketlendi. 50 metre derinliği geçerken batık gemiyi gördü ve soluğu tutulur gibi oldu. Hortlak gemi aynen Lucas'ın betimlediği gibiydi. İnsanın hayal edebileceğinden daha büyüktü ve her an harekete geçecekmiş gibiydi. Sancak tarafına devrilmiş bir şey, yaralı güve gibi iri gözleriyle boş boş bakıyor ve bir lokomotifin kör suratına benziyordu. Görüntü inanılmaz nitelikteydi. Genç adam inişini durdurup belinden video kamerasını çözüp almak, flaşı yakıp film çekmek istedi ama durmadı. Pedallarıyla suya vuruşlar yaparak inişini hızlandırdı. Ancak dalış için ağırlığı çok artmış gibiydi. Neopren adlı maddeden yapılmış dalış giysisi basınçla basılmış, yüzme özelliğini yitirmiş ve pek ağırlaşmıştı. Bu yüzden inişi hızlanıyordu. Şimdi bir kez daha yeleğinin düğmesine basıp onu şişirerek suda nötr durumuna geldi. Hava gauge'ini kontrol etti. 1800 litre. Kendi kendisine soluğunu kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Sonra belindeki video kamerasını çözüp önünde tutarak flaşı yaktı ve yavaş yavaş inmeye başladı. Canavar, o her neyse canlıydı. Ağır ve hantal davranışları vardı ama geliyordu. Kamçılarını yukarı doğru kaldırmıştı. Kuyruk yüzgeçlerini pek ağır ağır hareket ettirerek gölgelerin arasından avına doğru yaklaşmaya başlamıştı. Scott batık geminin baş tarafına indi. Şimdi de sık sık soluklanıyordu. Kalbinin atışını algılıyor ama hiç umursamıyordu. Batık geminin boyutları inanılmaz büyüklükteydi. Bir şey ayaklarının çevresine dolandı. Genç adam kendisini dengelemeye çalıştı. Bu bir tuvalet klozetiydi. Tanrım, güvertede bir klozet ha! Video kamerasını maskesinin önüne getirdi ve kamera objektifinden bakmaya başladı. Şimdi Scott'un dünyası köşesinde yeşil bir nokta ile alt tarafında sayılar olan küçük bir kareden oluşuyordu. Çevresindeki suyun ritminde bir değişikliğin oluşunu algıladı ama dönüp bakmadı. Akıntıda bir yön değişikliği meydana gelmiş olmalıydı ya da Suzy kendisine yaklaşıyordu. Genç adam kameranın objektifindeki görüntünün köşesinde gölgeli bir hareketi ayırt etti ama onu benekli ışıklı oluşan bir görüntü olarak düşündü. Bir şey ona dokundu, Scott irkildi, döndü ama tüm görebildiği mor lekelerdi. Sonra bir şey göğsüne sarıldı ve genç adamı sıkmaya başladı. Scott kamerayı elinden attı, dönüp kurtulmaya çalıştı ama o şey kendisini sıkmayı sürdürüyordu. Şu anda bedenine bıçak gibi sivri şeyler batmaya başlamıştı. Kaburgalarında bir takım sopaların kırılışı gibi oluşan çatırtıyı işitti. Maskesinde son gördüğü kan kabarcıklarının yükselişi oldu. Suzy ne üstünde ne de altında bir şey görebiliyordu. Ürküye kapılmamak ve kontrolünü korumak üzere çabalamaktaydı. Scott onu neden beklememişti? Aşağıya birlikte inmeleri gerekiyordu. Lucas bu konuda ısrarlı olmuş, kendileri de kabul etmişti. Ama evet, Scott bırakıp gitmişti. Her zamanki gibi kardeşi sabırsız ve bencil davranmıştı. Genç kız hava gauge'ine baktı, 1500 libre ve bulunduğu derinlik 37 metreydi. Genç kız oraya dalamayacaktı, soluk soluğa kalmıştı ve her aldığı solukta havasının bitişini gözünde canlandırabiliyordu. Çevresini sarılmış, kendisini basınç altında kalmış ve kapalı bir yerde tutuklanmış gibi algıladı. Yüzeye bile çıkamayacak, burada kalıp ölecekti. Kendi kendisine kes artık böyle düşünmeyi, her şey yolunda ve sen iyi durumdasın dedi. Demir zincirine sarılıp gözlerini kapadı. Daha seyrek ama derin soluklanmayı istedi. Aldığı fazla oksijen onu canlandırdı. Beyni iyileşti ve ürküsü yatıştı. Gözlerini açtı ve bir kez daha hava gauge'ine baktı. 1450 libreydi. Genç kız demir zinciri boyunca 15 metre daha aşağı inmeye karar verdi. Belki de gemi leşini orada görebilecek ve sonra yukarı çıkmaya başlayacaktı. Gene zincire tutunarak aşağı inmek üzere kendisine izin verdi. 40, 43 ve 46 metre derinlikleri gauge'inde gördü. Ne oluyordu şimdi? Aşağıda bir şey kımıldıyor ve kendisine doğru geliyordu. Şu gelen Scott olmalıydı. Gemi leşini görmüş, filmini çekmiş ve geriye dönüşü başlamıştı. Genç kız batık gemiyi kesinlikle göremeyecekti. Scott'un sonu gelmez ve kaçınılmaz derecede abartılmış betimlemeleriyle yetinmek zorunda kalacaktı. Kardeşinin bu bir erkeğin dalışı, kızlara göre pek güç bir iş değişine de katlanacaktı. Çok kötü ama böyle olacaktı. Yukarı doğru çıkan ve kendisine gelen morumsu şey Scott değildi. Öyle büyüktü ki bir canlı da olamazdı. Ancak o neydi, ne olabilirdi? Kızın en son duyumsadığı büyük bir şaşkınlık oldu. Lucas saatine baktı. Onu 59 dakika geçiyordu. Gençler artık 60 saniye içinde çıkışa başlamış olmalıydılar. Eğer çıkmazlarsa Lucas telsizinin başına geçecek ve en yakın basınç odasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışacaktı. Çünkü iki genç türbüşon gibi vurgun yemiş olacaklardı. Yani daha dibe varamamış olsalar bile korkuya kapılarak 50 metre dolayına kadar inmiş ve yalnızca gemi leşini görmüş olacaklardı. Bu da çevrede çok rastlanan bir olaydı. Su altındaki büyük gemiler pek çok kişinin iştahını böylesine kabartırdı. Evet, öyle olmuştu, öyle olmalıydı. Gençler yarı yola kadar inmiş ve bu işin kendi harçları olmadığına karar vermişlerdi. 40 ya da 50 metre derindeydiler ve 5 dakika daha kalabilirlerdi. Saat 11.02 oldu. Lucas teknesinin baş tarafına uzanmış, elini gözlerine siperlik yaparak tüm dikkatiyle denize bakıyor ve gençlerin o tuhaf dalış giysilerinin ufak bir parıltısını görmeyi bile özlemle bekliyordu. Kış tarafta bir gürültü duydu. Tanrım, aptal piçler demir zincirini bırakıp ters taraftan gelmişler. Belki de havalarını tüketip yüzeye hızla çarpmışlardı. Eğer onlardan biri amboli geçirmezse, amboli kan pıhtılaşmasının damarları tıkamasıdır. Bu büyük bir şans olacaktı. Belki de gençler 3 ya da 6 metre derinlikte durup bedenlerini azalan su basıncına alıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra tekneye çıkacaklardı. Kuşkusuz bu akılcı bir davranıştı. Ama Lucas onları neden göremiyordu? Su cin kadar saydamdı. Ayağa kalkıp kış tarafa doğru yürüdü. Orada ıslak ve suyu emer gibi davranan bir şeyin sesi şimdi de sürüyordu. Şu anda Lucas havada bir kokuyu duyumsadı. Amonyak. Amonyak mı? Burada ne işi var? Kameranın yanına gelmişti ki tekne hızla sancak tarafına doğru eğildi. Tanrım, ne oluyordu? Bir çatırtı ve parçalanma seslerini duydu. Tekne şimdi fena halde yan yatıyor ve Lucas ayakta durabilmek üzere büyük savaşım veriyordu. Dümenin bulunduğu yere çıktı. Vinç direğinin devrilmiş ve güverteden denize doğru bir metre dışarı kaymış olduğunu gördü. Kış tarafa doğru baktı. Gördükleri kanını dondurur ve soluğunu keser gibi oldu. Orada bir göz, ay kadar belki de daha da büyük bir göz vardı. Titreşen sümüksü bir maddenin içinde yer alan bu göz kanlı kanlı bakıyordu. Denizci ağzından çıkarabildiği anlaşılır sözcüklerle değil, yalnızca gürültüyle bağırdı ve kaçmak üzere harekete geçti. Sağına döndü, bir adım atmıştı ki tekne bir kez daha sallandı ve Lucas poposunun üstüne düştü. Geriye dönüp bakarken bir şey onu kapıp havaya kaldırdı. 11. ayrımın sonu, sayfa 122.